Ayrım 12.
Böylece Allah'a yaklaşmaya çalışan insandır.
İşte Kur'an'a göre bu davranış sadece Allah'ın hakkı olan ibadete, Allah'tan başkasını ortak yapmak, Allah'ın tanrılığına başkalarını da karıştırmak demektir ve insanı yaratıp besleyen Allah'ın nimetine karşı en büyük nankörlüktür. Kur'an şirki en büyük nankörlük görmekte ve bunu ortadan kaldırmak için büyük mücadele vermektedir. Araplar dinsiz insanlar değillerdi. Ataları kabul ettikleri Hazreti İbrahim'in dinine tabi olduklarını sanırlardı. Hac, namaz, oruç gibi ibadetleri vardı ama yanlışları ibadetlerinde Allah'ın adını andıktan sonra tanrılaştırdıkları varlıklarında adını anmaları, böylece onların kendileriyle Allah arasında aracı, kendilerine şefaatçi, destek olacağını sanmalarıydı. Allah yanında bir takım sembollerden ibaret tanrılardan da medet ummaları, onlara yalvarmalarıydı. Bu inançlarından dolayı yalnız Allah'ın adı anıldığı zaman sıkılırlar. Allah'ın adı yanında tanrılarının da adı anıldığında sevinç duyarlardı. Kur'an şöyle diyor: "Yoksa Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar hiçbir şeye malik olmayan, düşünmeyen şeyler olsalar da mı onları şefaatçi edineceksiniz? De ki, bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra O'na döndürüleceksiniz. Allah yalnız olarak anıldığı zaman ahirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama O'ndan başka tanrıları da anılırsa hemen sevinirler." Zümer 43-45. İşte Kur'an Allah'ın yanında başka tanrılara da yalvarmayı nankörlük sayıyor. Kafir nankör demektir. Şirk koşan herkes nankördür. Şirk Allah'ı inkar etmek değil, Allah'ı kabul etmekle beraber başka tanrılarda tanımak demektir. Hemen her surede şirkin tutarsızlığını vurgulayan Kur'an, Kafirun suresinde de şöyle diyor: 1. De ki, ey nankörler! 2. Ben sizin yaptığınız ibadeti yapmam. 3. Siz de benim yaptığım ibadeti yapmazsınız. 4. Ben asla sizin yapmış olduğunuz ibadeti yapıcı değilim. 5. Siz de benim yapmakta olduğum ibadeti yapıcı değilsiniz. 6. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Açıklama: ben sizin yaptığınız gibi Allah'la beraber başka tanrıların adını da anarak karışık ibadet yapmam. Yalnız Allah'a ibadet ederim. Benim ibadetim böyle halis ve temizdir. Sizinki gibi karışık, çeşitli tanrılar arasında dağılmış değildir. Benim ibadetim, yani kulluğum tek Allah'a yöneliktir. Sizin ibadetiniz gibi değildir. Ben ne şimdi sizin yaptığınız ibadet gibi ibadet ederim, ne de gelecekte böyle bir şey yaparım. Siz de belli ki şimdi olduğu gibi gelecekte de benim yaptığım kulluk gibi kulluk yapmazsınız. Benim tapmam gibi tek Tanrı'ya değil, onun yanında başka tanrılara da taparsınız. Sizin tapmanız, ibadetiniz, dininiz size, benim ibadetim, dinim banadır. Surede ibadet fiillerinin başında bulunan ma'ya, mevsül ya mastariye veya sıfat bildiren ma'dır. Ma mevsülse surenin anlamı, sizin taptığınız şeylere ben tapmam, benim taptığım şeyde siz tapmazsınız demek olur. Bu takdirde Hazreti Peygamber'in ibadet ettiği Allah için akılsız şeylere mahsus olan ma kullanılmış olur. Halbuki men kullanılması gerekirdi. Ancak söz düzeninin bozulmaması için men yerine ma kullanılmıştır. Fakat bu izah ayetin ruhuna uygun değildir. Çünkü eğer ma ile tapılan şey kastedilmiş olsaydı, son ayette leküm dinüküm veliye din, sizin dininiz size, benim dinim banadır yerine val arda beahde zelike dehehe, sizin Rabbiniz size, benim Rabbim banadır denmesi uygun olurdu. Bundan dolayı ma'ların mastariye veya sıfat bildiren ma olması surenin ruhuna da daha uygundur. Mastariye olduğu takdirde mana, ey nankörler, ben sizin şimdi yapmakta olduğunuz ibadeti yapmam. Siz de benim yapmakta olduğum ibadeti yapmazsınız. Ben sizin eskiden yapmış olduğunuz ibadeti yapıcı değilim. Siz de benim şimdi yapmakta olduğum ibadeti yapıcı değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Şayet malar sıfat bildiren ma ise mana yine buna yakındır. Artık ben sizin yaptığınız ibadet gibi ibadet yapmam. Siz de benim yapmakta olduğum ibadet gibi ibadet yapmazsınız. Ne ben sizin eskiden yapmış olduğunuz ibadet gibi ibadet yaparım, ne de siz benim şimdi yapmakta olduğum ibadet gibi ibadet yaparsınız. Sizin dininiz size, benimki banadır. Dipnot Fethul Kadir 5 Taksim 507 18. Allah insanlar arasında ayrım yapmaz. Dursun 155-157. Sayfalarda Kur'an'da Allah'ın insanları ayırma politikası güttüğünü iddia ediyor. Bu görüşüne delil olarak da Zuhruf suresinin 33. 35. ayetlerini gösteriyor. Kur'an'ın Tanrısı insanların tek bir ümmet olmamaları için özel politikası olduğunu, tek ümmet olmayı özellikle önlediğini, mal mülk dağıtımını yaparken de bu politikayı güttüğünü açıklar. Diyanet'in resmi çevirisinden 3 ayetin anlamı. Eğer bütün insanların bir tek inkarcı ümmet olmakta birleşmelerini önlemek istemeseydik, Allah'ı inkar edenlerin tavanlarını, üzerinde yükseldikleri merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine yaslanacakları kerevetleri gümüşten yapar ve altın bezeklerle işlerdik. Bunların hepsi ancak dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret Rabbinin katında ona karşı gelmekten sakınanlaradır. Zuhruf 33-35. Yani bu dünyada kafirlere daha büyük zenginlikler verebileceğini, ancak herkes kafir olur diye bu yola gitmediğini, zenginlik dağıtımını bunu önleyecek biçimde yaptığını anlatıyor. Tabii her yerde olduğu gibi burada da ayetin anlamını tahrif eden bir çeviri veriyor. Ayet, İnsanlar bir tek ümmet olacak olmasalardı şeklindeyken, Dursun'un tercümesinde ayete bir de önlemek kelimesi eklenerek, eğer bütün insanların bir tek inkarcı ümmet olmakta birleşmelerini önlemek istemeseydik şeklinde sokulmuştur. Şimdi ayetin doğru tercümesini yazalım. İnsanlar bir tek ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdivenler yapardık. Ve evlerine kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar, kanepeler ve nice süsler. Bütün bunlar sadece dünya geçiminden ibarettir. Rabbinin katında bulunan ahiret ise korunanlara mahsustur. Zuhruf 33-35. Bu ayetler Mekke devrinde Müslümanların güç şartlar altında yaşadıkları, çoğunlukta bulunan inkarcıların ise oldukça rahat bir hayat sürdürdükleri zamanlarda inmiştir. Yoksulluk ve sıkıntı içinde bulunan Müslümanları teselli amacını taşıyan bu ayetlerde dünya malının değersizliği belirtilmektedir. Eğer bütün insanlar inanmayanların zenginliklerine ve sürdürdükleri konforlu hayata imrenip küfre eğilim duyacak, hepsi inkarcı bir toplum haline gelecek yahut zenginlere heveslenip hepsi dünya peşinde koşacak olsaydı, Allah rahmetini inkar edenlerin evlerine gümüş tavanlar, üzerine binip yükseklere çıkacakları merdivenler, asansörler yapardı. Evlerine kapılar, odalarına rahatça yaslanacakları koltuklar, divanlar ve daha başka nice altın ve süs eşyası verirdi. Çoğunluğun verdiği mana budur. İbn Zeyd'e göre mana şöyledir. İnsanlar dünyayı arzu etmekte bir tek ümmet olacak, yani hepsi dünyaya meyledip dünya peşinde koşacak olmasaydı, Allah rahmetini inkar edenlere bol servetler, refahlar verirdi. O zaman insanlar bu konfor içinde azar, servetlerine güvenip Allah'ı tanımaz olurlardı. Bu ayetler adeta günümüz modern hayatını tasvir etmektedir. Gerçekten refah insanı azdırır. Nitekim servetin, refahın ve konforun içine gömülen günümüzün insanı Allah'ı tanımaz hale gelmiştir. Demek ki Yüce Kur'an çok önceden insanlığın istikbalini haber vermektedir. Fakat neden insanlar bu kadar gururlu, neden böyle dünyaya aldanıcıdırlar? Nihayet dünya refahı ve mevkii birkaç günlük geçimden ibarettir. İnsanla beraber ahirete gelmez. İnsanla beraber gelen Allah'a inanması, takvası, iyi ahlakıdır. Gerçekten insan refah içinde azmakla büyük nankörlük ve bilmezlik etmektedir. Bu ayetlerde haşa Allah insanlar arasında ayrım politikası gütmüyor. İnkarcıların servetine heveslenen müminlere dünya malının geçiciliğini, asıl önemli olanın ruhsal değer olduğunu, bunun da gönül temizliğiyle kazanılacağını anlatıyor. Kur'an'a göre insanların değeri malıyla, soyuyla, ailesiyle, mevkiyle ölçülmez. Gönül temizliğiyle, güzel davranışıyla ölçülür. Kur'an şöyle diyor. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah yanında en üstün olanınız, kötülüklerden en çok korunanızdır. Hucurat 13. Sûra üflendiği zaman artık o gün aralarında soylar yoktur ve birbirlerine bunu sormazlar. Mü'minin 101. O gün ne mal ne de oğullar yarar sağlamaz. Ancak Allah'a sağlam ve temiz kalp getiren yarar görür. Şuara 88-89. Dursun Kur'an'da ayrımcılık yapıldığı yolundaki kasıtlı iddiasına kanıt olarak bir de Nisa suresinin 34. ayetini vermektedir. Ama ayet kendisinin ileri sürdüğü gibi ayrımcılık yapmıyor, ailenin sağlam ve güçlü kalmasının yollarını gösteriyor. Bu iddianın batıl olduğunu bundan önceki bölümlerde 34-40. Sayfalarda izah etmiştik. 19. Allah'ın mekri ne demektir? Dursun 232. sayfada Şeriat Tanrısının Hilesi başlığı altında şunları yazıyor. Gelin görün ki Şeriat Tanrısı ayetlerin, hadislerin çok açık açıklamalarına göre hem kendisi hile yapar hem de hile yapılsın diye peygamberine öğütler verdirir. Kur'an'da hile, düzen, tuzak anlamına gelen huda türeviyle bir yerde, bakınız Nisa ayet 142, aynı anlama gelen mekr sözcüğü ve türeviyle de 6 yerde, bakınız Âl-i İmran 54, Araf 99, Enfal 30, Yunus 21, Ra'd 42, Neml 50. Tanrı'nın hile yapar olduğu anlatılır. Kur'an'ın Tanrısı bir takım kasabaları nasıl yok ettiğini uzun uzun anlattıktan sonra sorar. Onlar Tanrı'nın hilesine karşı kendilerini güvenlikte mi görüyorlardı? Araf 99. Sonra şöyle der. Tanrı'nın düzenine karşı yalnız zararlı çıkan bir toplum kendisini güvenlikte görür. Yine Kur'an'ın Tanrısı herkese şunları duyurur. De ki, Tanrı hile yapmakta herkesten daha hızlıdır. Yunus 21. Bunun tam karşılığı olan sözlere Tanrı'ya yakıştırılmadığı için Diyanet'in resmi çevirisinde kendi anlamının dışında bir anlam verilmiştir. Bu hep yapılır. Onlar hile yaptılar. Tanrı da hile yaptı. Tanrı hile yapanların en hayırlısıdır. Âl-i İmran 54. Onlar hile tuzak kurarlar. Tanrı da hile tuzak kurar. Tanrı hile tuzak kuranların en hayırlısıdır. Enfal 3. Kur'an'ın suça belirlediği cezalar hep suçun türündendir. Öldüren aynı şekilde öldürülür. Organ kesinin organı kesilir. Masum insanlarla alay eden, ahirette alay edilecek duruma düşürülür. Cezanın işlenen suç türünden olmasına edebiyatta müşakele denir. Kur'an'da geçen mekr, tuzak, çare, plan kelimesini bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Nankörler peygamberleri dinlememişler, onların çağrılarını engellemek için tuzaklar kurmuş, plan yapmışlardır. İşte onların bu davranışları aynen kendi yaptıkları tuzakları önleyen karşı bir mekre cezalandırılmaktadır. Burada mekr, kurulan tuzağı etkisiz bırakan daha üstün bir karşılık, cezadır. Mekredenler yine mekr ile cezalandırılıyorlar. Kur'an'da mekr asla önce Allah'tan değildir. Bunu başlatan insanlar, bunu etkisiz bırakan karşı mekr ise Allah'tandır. İşlenen suçu etkisiz bırakacak bir yöntemle cezalandırılmak Allah'ın adaletine uygundur. Bunda garipsenecek bir durum yoktur. Kişi ettiğini bulur. Kur'an'daki mekrin derin bir felsefi anlamı da vardır. İnsanın yaptığı eylemler zayi olmaz. Ruhunda izler bırakır ve geleceğini etkiler. Mesela görevini düzenli yapan, okulda derslerine çalışan öğrencinin eylemi sonunda diplomaya dönüşür. Tembellik yapan haylaz öğrencinin eylemi de başarısızlığa döner. İyi niyetli hareket eden, herkes için iyilik düşünen, güzel işler yapan insanların davranışları dünyada mutluluğa, ahirette cennet nimetlerine dönüşmektedir. Bencil, kaprisli, kendi çıkarından başka kimseyi düşünmeyen, çıkarı için başkına kötülük etmekten çekinmeyen insanların eylemleri de kendisi hiç farkına varmadan kendisini çepeçevre kuşatan cehennem tuzakları, azapları haline dönüşür. Bu kötü eylemler kişiyi bu dünyada huzursuzluğa, bahtsızlığa, hatta felaketlere çarptırdığı gibi ahirette de yine bunlardan oluşan ateşlerin içine atar. İşte Allah'ın mekri aslında insanın kendi davranışlarının kendisi hiç farkına varmadan kendisini çevreleyen azap tuzaklarına dönüştürmesi anlamını taşır. Bu eylemler Allah'ın yarattığı sosyopsikolojik yasalar sonucunda sahibi yakalayan ceza haline geldiğinden buna Allah'ın mekri, tuzağı denmesi son derece yerindedir. Evet, Allah'ın yasası, planı, eyleme verdiği karşıt eylem böyledir. İyi insan kendisi hiç farkında olmadan iyiliklerinin manevi şekilleriyle kuşatılır. İyiliklerinin oluşturduğu mutluluk ve nimetler içinde yaşar. Kötü insan da yine farkında olmadan kendisini kuşatan kötülüklerinin manevi biçimlerinin arasında sıkışıp kalır. Kendi kendisini tuzağa düşürmüş olur. İnsan birine haksız yere vurduğu tokadın çok daha büyük bir güçle kendi canına çarpılacak bir tokat haline geleceğini, çaldığı, gasp ettiği hakların boynuna dolanan yılanlara, vücudunu ısıracak akreplere, canını yakan ateşlere dönüşeceğini anlarsa kötülük yapamaz. İşte insanın farkına varmadan kendisini yakalayacak cezaya mekr, tuzak denmiştir. Allah'ın yarattığı yasalar uyarınca insanın geleceği her an böyle biçimlenmektedir. Kötü eylemlerin iç yüzü sahibini perişan eden azaplardır. Allah'ın yasaları uyarınca oluşan bu cezalara mekr denmesi son derece hikmetli bir ifadedir. Kulun mekrilerinin karşıtı olan bu mekriler Allah'ın adaletinin gereğidir. Onlar bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkına varmadan bir tuzak kurduk. Neml 50. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helaka yaklaştırırız. Araf 182. Kötü tuzak ancak sahibine dolanır. Fatır 43. Ayetlerinde bu manevi gerçek gayet özlü biçimde anlatılmıştır. Demek ki tuzağı Allah kurmuyor. İnsan kendi eylemlerinden oluşan tuzağa yakalanıyor. 20. İslam şeriatı bütün dünyayı bir savaş alanı mı görüyor? Turan Dursun, İslam şeriatının bütün dünyayı bir savaş alanı gördüğünü iddia ederek diyor ki, İslam şeriatı tüm dünyayı bir savaş alanı görür. Bu savaş, İslam inanırlarıyla inanmazlar arasındadır. Şeriat güçleninceye dek mümaşat yolunu yani birlikte barış içinde bulunmayı kullanır. Bu da bir çeşit hiledir. Ama güçlenince iki yoldan birinin seçilmesini ister insanlardan. Ya ölüm ya da İslam. İnanç ve düşünce özgürlüğünün soluğu kesilmiştir o zaman. İslam hiçbir dini din olarak tanımaz. Kur'an'ın tanrısı Tanrı'nın dininden başka bir din mi istiyorlar? Yani hiç olur mu diye sorar. Âl-i Umran 83. Sonra kim İslam'dan başka bir din isterse onunki kabul edilmeyecektir hiçbir zaman der. Ve yine şöyle açıklamada bulunur. Tanrı katında din kuşkusuz yalnızca İslam'dır. Güçleninceye dek şöyle demiştir. Senin dinin sana, benim dinim bana. Kafirun 6. Dinde zorlama yoktur. Bakara 256. İslam dininin dünyayı bir savaş alanı değil, barış alanı görmek istediğini önceki yazılarında izah etmiştik. Kur'an, ey inananlar, hep birlikte barışın içine girin. Şeytanın adımlarını izleyin. Şeytanın sözüne uyarak kavga etmeyin diyor. Bakara 208. Kur'an kimseyi din değiştirmeye zorlamıyor. Dinde zorlama olmayacağını, herkesin inanıp inanmamakta serbest olduğunu söylüyor. De ki, hak Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen kabul etmesin. Kehf 29. Peygamber de kimseyi dine zorlamamıştır. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Kaf 45. De ki, bizim işlediğimiz suçtan siz sorulacak değilsiniz. Sizin yaptığınızdan da biz sorulacak değiliz. SB 25. De ki, benim amelim, eylemim bana, sizin ameliniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan birisiniz, ben de sizin yaptığınızdan biriyim. Yunus 41. İslam tarihi boyunca fethedilen ülkeler halkına tam anlamıyla din özgürlüğü tanınmıştır. Osmanlılar Viyana'ya kadar gittiler. Acaba oralarda halka din özgürlüğü tanımasalardı Hristiyanlıktan eser kalır mıydı? Hazreti Ebubekir Üsame ordusuna, din adamlarına, kadınlara ve çocuklara dokunmamalarını emretmiştir. Halid İbn Velid de fethedilen yerlerin halkına bu konuda yazılı güvence vermiştir. Turan Dursun yazının ikinci şıkkında da Hazreti Muhammed'in savaş hiledir ve cizesine takılmaktadır. Şöyle diyor: El harb hutatun, savaş hiledir. Bakınız Buhari Es-Sahih Kitabul Cihad Taksim 157, Müslim Es-Sahih Kitabul Cihad Taksim 17-18, Hadis No. 1739-1740. Muhammed bu öğüdü vermekle kalmamış, kendisi uygulamış ve uygulatmıştır da. Nicelerini, örneğin bir ozanı, Kab ibn Eşref'i hile yaptırarak, tuzak kurdurarak öldürtmüştür. Buhari'nin içinde bulunduğu hadis kitaplarında yer alan olay için bakınız Tecrit, Diyanet Yay, Hadis No. 1578. Peygamberin tavsiyesi savaşta başarılı olmanın gereğidir. Kur'an daima tedbirli olmayı, gafil avlanmamayı öğütler. Kur'an'ın amacı barış içinde yaşamaktır. Ama saldırganlara karşı da sakin durulamaz. Özgürlük içinde yaşayabilmek için gerektiğinde savaşmasını bilmek gerekir. Savaş kaçınılmaz olunca savaştan galip çıkmak her ordunun amacıdır. Bütün yolu da savaşa iyi hazırlanmış, moral gücü yanında savaş taktiğini ve stratejisini iyi bilmekten geçer. Savaş bir harp sanatıdır. Bir çeşit satranç oyununa benzer. Oyunu, kurallarını daha iyi bilen ve bildiklerini uygulayan kazanır. Rastgele taşları hareket ettiren kaybeder. Osmanlı ordusu birçok savaşta savaş hilesini, yani düşmanı ummadığı yerden vurmayı uygulamamış mıdır? Bu açıdan değerlendirilirse peygamberin savaş hiledir sözünün ne kadar yerinde ve anlamlı bir vecize olduğu anlaşılır. Savaş hilesini, yani modern deyimiyle savaş hünerini ve tekniğini bilmeyen ordunun başarı sağlaması olası değildir. Bu vecizesinden dolayı Hazreti Muhammed'in savaş dehasının hayranlıkla takdir edilmesi gerekirken, bunu ona karşı saldırı aracı yapmak insafla bağdaşmaz. XXI. Kur'an'daki yeminler. Turan Dursun 113-115. Sayfalarda, İnandırmak için Kur'an'daki Tanrı'nın and içmeleri başlığı altında Kur'an'daki yeminleri diline dolamaktadır. Dursun'a göre Kur'an'ın Tanrısıyla Tevrat'ın Tanrısı nitelik bakımından birbirine benzer. Ama az da olsa ortak olmayan nitelikleri de vardır. Bunların başında Kur'an'daki Tanrı'nın çok and içiyor oluşudur. İnandırmak için çok and içer. Tam Araplara özgü biçimde ve pek çok şey üstüne içer andını dedikten sonra Kur'an'da üstüne yemin edilen şeyleri sayar. Kendi üstüne, peygamberin yani Muhammed'in üstüne, Kur'an'ın üstüne, göğe, gök cisimlerine ve gök olaylarına, yer yani dünya üstüne yemin ettiğini ayetlerden misaller vererek anlatır. Ve yer üstüne yemin ettiğini anlatan ayeti de yanlış tercüme eder.